Ayrım 31.
Moskova'da Komintern'in 3. kongresi sırasında Haziran-Temmuz 1921, İstanbul'da Aydınlık Dergisi yayınlanmaya başlanmıştır. Bu dergi 6 sayı çıktıktan sonra 1922 yılının ilk yarısında yayınına ara verdi. Bunun nedeni işgal makamlarının sol faaliyetleri yasaklamış bulunmasıdır. Aydınlığın bundan sonraki sayısı 6 ay sonra çıkmıştır. TİÇSF ve Aydınlık, Doktor Şefik Hüsnü'yü Türk solunun Türkiye'deki komünist hareketinin önderi olarak ortaya çıkarmıştır. Bilindiği gibi milli mücadele çok sayıda etmenin bir bileşkesidir. Askeri harekat bu bileşkeyi oluşturan etmenlerden sadece biridir. Halkçı ve demokrat karakterli Millet Meclisi, Kuvayi Milliye, Kuvayi Seyyare, Sol Hareket'in desteği ve bunun gibi etmenler ilk akla gelenlerdir. Doktor Şefik Hüsnü, askeri harekatın içinde yoktu. Fakat gerek düşünceleriyle gerekse lideri bulunduğu parti dolayısıyla milli mücadele döneminin birçok bölümünde yer aldı. Doktor Şefik Hüsnü bir Jön Türk'tür. 1905-1910 yılları arasında tıp eğitimi yaparken Paris'teki Jön Türklerle de ilişki kurmuştur. Yahya Kemal, Abdülhak Şinasi Hisar onun yakın arkadaşları arasındadır. Gene aynı dönemde yükselmeye başlayan Birleşik Sosyalist Hareketi'ni yakından izlemiş, Jean Jar gibi sosyalist liderlerin toplantılarına katılmış, nihayet Humanite'nin dikkatli bir okuyucusu olmuştur. Ülkeye döndükten sonra Çanakkale ve Doğu Cephesi'nde doktor olarak askerliğini yapmış, silah bırakışında gelişmeleri izlemiş, sonra Almanya'dan dönen solcuların içinde bulunduğu TİÇSF'nin kuruluşuna katılmıştır. Bu fırka TKP'nin legal siyasi örgütü olarak tanınmıştır. Doktor Şefik Hüsnü, Mustafa Supi ve arkadaşlarının öldürülmesinden sonra İstanbul'da kalarak sol hareketin yönlendirilmesinde önde gelen lider konumuna gelmiştir. Doktor Şefik Hüsnü'nün kendi deyimiyle Anadolu devrimine ilişkin düşüncelerini Aydınlık dergisindeki yazılarıyla Haftalık Vazife gazetesindeki 5 makalesinde görmekteyiz. Doktorun gerek Aydınlık'taki, gerekse Vazife gazetesindeki yazılarından üzerinde duracaklarımız, Büyük Zafer'den sonraki günlere, Cumhuriyet'in ilanı dönemine ilişkin olanlardır. 9 Eylül 1922'den hemen 10 gün sonra, Aydınlık'ta yayınlanan Anadolu Zaferi başlıklı yazısında şu nokta vurgulanmaktadır. Dileriz ki bu becerikli örgütçüler kavga eylemini bitirdikten sonra işçi köylü sınıfının bütün haklarını kullanmasına yardım ederek gerçekten yüce bir ruha sahip olduklarını ispat etsinler. Böylece milliyetçi devrimciler diye adlandırdığı Ankara kadrolarının dayanacakları tek yığınsal tabanın işçi köylü katmanları olduğunu öne çıkarmaktadır. Bundan 2 ay sonra 11 Aralık 1922 tarihli Aydınlık'ta yayınladığı Gerçek Devrime Doğru başlıklı yazısında Kurtuluş Savaşı'nı nasıl gördüğünü belirtmek gereğini hissetmiştir. Bu yazıda öncelikle şu saptama yapılmaktadır. Anadolu gitgide artan bir istilaya düştüğü zaman, bir bağımsızlık düşüncesi ortaya atıldığı zaman bunu herkesten önce doğrulayan işçi ve köylüler ile bu sınıfı temsil eden siyasal kadrolar olmuştu. İşçi ve köylülerimiz ikinci bir görevlerinin devrim yolunda kazanılmış yeri herhangi bir karşı devrim hareketine karşı savunmak olduğunu da hatırdan çıkarmamaktadır. Üzerine düşen görevleri yapmaya hazır, böyle en değerli ve esaslı devrim dayanağı olan geniş bir toplum sınıfının ulus adına yapılacak işler hakkındaki düşüncesini söylemesi yalnızca bir hak değil, aynı zamanda ulusal gelişme açısından gerekli bir davranıştır. Bütün iyi niyetlere rağmen hükümet kapitalistlerin, servet sahiplerinin nüfusu altında kalacak olursa, işçi ve köylü sınıfının çıkarlarını savunmayı üzerlerine alan partilerin, burjuva partilerine karşı mücadelede bulunmaları gerekecektir. Doktor Şefik Hüsnü bu yargısını, o günlerde birçok yayın organında geniş ölçüde kabul görmekte olan Kurtuluşla Tartışma Kapıları Kapanmıştır. Partilerin artık gereği kalmadığından bütün yurttaşların yıkılanları onarmak için iktidarın çevresinde toplanmasının uygun olacağı biçiminde özetlenen düşüncelerden ötürü öne almıştır. Düşüncelerini şöyle sergilemektedir. Bununla birlikte belli bir durum var ki bugün kapitalizmin kaldırılması söz konusu olmuyor. Kapitalizm düzen altında ise sınıfsız bir toplum düşünülemez. Partiler ezen ve ezilen sınıfların karşıt çıkarlarını birbirine karşı savunan ve koruyan organlardır. Parti çekişmeleri yok edilmek istenirse önce onları doğuran sınıfları yok etmek gerekir. İzmir İktisat Kongresi'nin özellikle liberalizm doğrultusunda aldığı kararları Türkiye'nin geleceği yönünden eleştiren Dr. Şefik Hüsnü yazısına şöyle devam etmektedir. Önce İzmir denemesinin de gösterdiği gibi özel teşebbüs ve serbest rekabet yollarında Türkiye burjuvazisinin bugünden yarına büyük kapitalistliğe erişmesi, ülkenin ekonomik durumunu ele alması pek umulamaz. En uygun koşulların var olacağını kabul etsek bile, emperyalist Avrupa'nın bizi tamamıyla özgür bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapacağı bellidir. Liberalizmin ekonomik anlamda gelişmekte olan ulusların gerçek kurtuluşunu hazırlamadığını böylece öne süren Dr. Şefik Hüsnü, bu doğrultuda şu öneriyi de gündeme getirmektedir. O halde gerçek ve kesin kurtuluşlarını sağlamak için Türklere bir tek çıkar yol kaldığı anlaşılacaktır. O da Kafkas Cumhuriyetlerine benzer bir örgüt kurarak bütün devrimci doğu ile bir blok oluşturmak. Bu toplumcu kuruluş altında mümkün olan bu mutlu birlik, ulusun sınıfsız ve tek vücut olması, bugünkü bireyci toplum için gerçeğe uymayan, yürütülmez bir istekten öteye geçemez. İç birlik ve bütünlüğü ve dış barışı bazı düzeyde kararlarla sağlamak sevdasına düşmek hayallerle uğraşmaktır. Görülüyor ki Dr. Şefik Hüsnü, o günün koşullarında geleceğe yönelik bağımsız ve gelişmiş bir Türkiye'nin yaratılmasında tek çıkar yolun sosyalizm olduğunu vurgulamaktadır. 1923 ilk yazında 1. Büyük Millet Meclisi'nin kendisini feshederek yeni seçimlere gitmesi ani ve şaşırtıcı olmuştur. Seçim kararının alınmasından sonra 23 Mayıs 1923 tarihli Aydınlık Dergisi'nde çıkan Seçim, Yoksul ve Orta Halli Sınıflar başlıklı yazısında Doktor Ani seçim kararını irdeleyen bir girişten sonra gelecekteki siyasal akımlar üzerine şunları söylemektedir. Zaten bu ülkede bundan sonra üç türlü siyasal akım düşünülebilir. 1. Bugünkü devrimi yapan ve yaşatmaya çalışanların temsil ettiği siyasal akım. 2. Derebeylik kalıntısı olan geleneklere ve Osmanoğlu hanedanına bağlı olanların çevresinde toplanan karşı devrimci akım. 3. Fakir işçi ve köylü kitleleri ve orta sınıflar lehine devrimimizi derinleştirmek, geliştirmek ve onu ortak mülkiyete dayalı bir toplumsal devrimle sonuçlandırmak amacını güden sosyalist akım. Hemen anlaşıldığı gibi o günlerin bu üç siyasal kulvarı bugün de belirli nüans farklılıkları ile sürmektedir. Birinci ve üçüncü siyaset kulvarlarının birleşmesi halinde Türkiye'nin gerçek kurtuluşunun olabileceğini söyleyen Dr. Şefik Hüsnü, bunun yaşama geçirilememesi halinde geleceğin karşı devrimcilerin egemenliğindeki bir Türkiye'nin sorunlarla dolu olacağını da yazısında bir biçimde belirtiyor. Aydınlığın 18 Ekim 1923 tarihli sayısındaki makalesinde ise halkçı devrim nitelemesini kullanmakta amacın böyle bir devrimi gerçekleştirmek olması gerektiğine değinmektedir. Fakat bu konuda umutlu değildir. Bu umutsuzluğunu şöyle açıklamaktadır. Gazete haberlerinden ve tartışmalardan anlaşıldığına göre Türkiye'yi hanedansız birer hükümdarlıktan başka bir şey olmayan Avrupa ve Amerika'daki cumhuriyetlere benzetmek söz konusu ediliyor. Doktor Şefik Hüsnü'nün bu yargısının günümüzde de geçerliliğini koruduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. F. Birinci Meclis kendisini feshediyor. Bağımsızlık Savaşı'nın kalbi olan Birinci Meclis, 1923 yılının ilk 3 ayında iki önemli konuyla ilgilendi. Bunlardan birincisi Lozan'daki barış görüşmeleriydi. İkinci gruptaki üyeler görüşmelerin gelişmesinden memnun değillerdi ve hükümeti sert bir şekilde eleştiriyorlardı. Özellikle üzerinde durdukları konu görüşmelerde misak-ı milli esaslarına sadık kalınmadığı noktasıydı. Açık ve gizli oturumlarda konu tartışıldı. Sonuçta barış görüşmelerinin yürütülmesi için hükümete güven oyu verildi. Fakat bu görüşmelerin bitişinden sonra ikinci grubun önde gelen kişilerinden Ali Şükrü Bey, Trabzon'un kaybolduğu haberi duyuldu. Ali Şükrü Bey 26 Mart 1923 günü öğle sonrasında bir yere gitmek üzere arkadaşlarından ayrılmış ve bir daha da kendisini gören olmamıştı. Aradan 3 gün geçip de ortaya çıkmaması üzerine Ali Şükrü Bey'in yakın arkadaşı ve ikinci grubun önde gelen milletvekillerinden Hüseyin Avni Bey 29 Mart'ta mecliste söz alıp şu konuşmayı yaptı. Bu şerefli milletin mebusları bugün kalpleri kan ağlamış birer zavallı, birer çaresiz gibi birbirlerine bakıyorlar. Ey milletin Kâbesi, sana mı saldırı? Ey milleti reyi, sana mı saldırı? Ey milletin mukaddesatı, sana da mı saldırı? Lanet sesleri. Bu millet ölmez, zihniyet ölmez, fikir ölmez sesleri. Bir milletvekilinin ağzı, kalemi o milletin namusudur. Bu namusa saldıran eller kırılsın. Kahrolsun sesleri. Ali Şükrü Bey 2 gündür kayıptır. 2 gündür bu milletin mebusu kayboluyor, hükümet bulamıyor. Böyle hükümet olmaz, lanet sesleri. Tanrı'dan çok isterim ki memleketin acıklı günlerinde bu hal bir adi suçun sonucu olarak ortaya çıksın. Ya siyasi ise? Demek ki bu memlekette herhangi bir düşüncenin başbuğu ölecektir. Hiçbir zaman ölmez. Türk milleti bir bayrak çekmiş, onu namus bilmiş ve onun altında kanunlar yayınlamış. Bu kanunların üstüne çıkan alçaklar kahrolsun, kahrolsun sesleri. Kendini sorunsuz kanun üstünde sayanlar kahrolsun bin kez, kahrolsun sesleri. Hüseyin Avni Bey'in konuşması bu doğrultuda devam etti. Meclis tam anlamıyla galeyan halindeydi. Söz alan Başbakan Rauf Bey, milletvekillerine güvence vererek yatıştırıcı bir konuşma yaptı, şunları söyledi. Ziya Hurşit Bey arkadaşımız buyurdu ki, hala neden bulamadılar? Bulmaya uğraşıyoruz. Gayipten haber vermek gücüne sahip değiliz. Tanrı'nın yardımıyla gizlilikleri açıklayacağız. Bunu umuyoruz. Fakat ne zamanda, ne saatte bulacağımızı bilemeyiz. Tekrar ediyorum, hükümet görevini yapıyor. Ali Şükrü Bey'in bulunamaması olayın siyasi boyutunu öne çıkartıyordu. Basında Tanin, Tevhid-i Efkar, Tan gibi gazeteler, milletvekilleri siyasi cinayet savını yoğunlukla öne çıkartmaya başladılar. Sonuçta Ali Şükrü Bey'in cesedi Ankara'nın güneyinde bir yerde tarlalar içinde bulundu. Mecliste 31 Mart günü kabul edilen bir önerge uyarınca Başbakan şu bilgiyi verdi. Muhterem Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey arkadaşımızın yürekler acısı akıbeti dün öğleden sonra geç vakit belli oldu. Tanrı kendi yattıkça ailesine sabırlar, iyilikler versin. Bu yürekler acısı akıbeti hazırlamış olmakla sanık bulunan Giresun Alayı Komutanı Topal Osman olarak tanınan kişi, eşkıya reisi, çete reisi sesleri. Adliyemizin kanununa göre kovuşturma yaptığını duymuş olacak ki birkaç günden beri ortalıkta görünmez olmuştu. Türlü yönlerde ve umulan yerlerde arama ile görevli bir kovuşturma ve arama ekipleri Ayrancı Bağları'nda papazın bağı adıyla tanınmış bir evin içinde kendisiyle arkadaşlarının bulunduklarını anladıktan sonra TBMM'nin adliyesine teslim olmalarını bildiren müfrezeye karşı pervasızca silah kullanmaya başlamış olduklarından ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin orduları, zabıta kuvvetleri her türlü vasıta ile kayıtsız ve şartsız Yüksek Meclis'in kanunlarını uygulamakla görevli bulunduklarından zorunlu olarak karşılık vermişler ve şiddetle sürdürülen çatışma sonucunda ki henüz soruşturma devam ettiğinden kesin raporu gelmeyen Giresunlu Osman Ağa ile birkaç arkadaşı kendisi ağır yaralı, arkadaşları ölü ve çok az bir zaman sonra kendisi de arkadaşlarına katılmak üzere yine ölü olarak ele geçirilmişlerdir. Bundan sonra söz alan milletvekilleri, özellikle Hüseyin Avni Bey, Ali Şükrü Bey'i öven, olayın ciddiyeti üzerinde durarak kınayan konuşmalar yaptı. Ailesine başsağlığı dileğinde bulunulmasını isteyen önergelerin kabulünden sonra başkan şu önergeyi okuttu. Din, vatan ve bağımsızlığın savunucusu olduğundan ötürü şehit edilmiş olan Ali Şükrü kardeşimizi öldürenlerden olup, bu sabah Çankayası'ndaki evinde yapılan çarpışma sonunda yaralı olarak elde edilmiş ve sonra gebermiş olan kana susamış katil Yarbay Topal Osman'ın meclis kapısı önüne asılarak herkese gösterilmesini teklif eyleriz. Van Milletvekili Haydar ve arkadaşları. Bu teklif buna el kaldırmayan suç ortağı olacaktır sesleri arasında oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ali Şükrü Bey olayı ikinci grup milletvekillerini çok tedirgin etmişti. Bu arada mecliste birinci grup ile muhalifler arasındaki ilişkiler gerginleşti. Ali Şükrü Bey'in ailesine maaş bağlanması konusundaki yasa önerisini çıkartmayan birinci grup, bu arada Ziya Hurşit Bey'i Trabzon meclis dışında bırakarak yerine kardeşi Faik Bey'i Ordu milletvekilliğine seçtirdiler. Olaydan sonra Mustafa Kemal Paşa bir yurt gezisi yaptı. Uğradığı yerlerde geleceğe yönelik yapılması gereken çalışmalar üzerinde durdu. Bir anlamda yeni atılımlar için yeni meclis noktasında kamuoyunu hazırladı. Gezi'den döndüğü gün istasyonda Bakanlar Kurulu'nu toplayarak meclisin yenilenmesi kararını aldırdı. 1 Nisan 1923 günü meclise 120 imzalı bir önerge verildi. Önergenin içeriği şöyleydi. Ülkeyi savunma amacı ile toplanan Büyük Millet Meclisi bu amaca varmakla tarihsel bir onur kazanmış, gelecektekilerin beğeneceği bir sonuca varmıştır. Memleket şimdi barış sorunları ve ekonomik gelişmeler gibi her biri en ince ve yüksek yurt yararlarını içine alan iki kutsal ve önemli amaca yönelmiştir. Bu konuda kamuoyunu yeniden kazanmaya şiddetle ihtiyaç vardır. 3 yıllık düşünce gelişimiyle orantılı bir kamuoyunun ulusun geleceğine yönelik daha güçlü bir gelişim eğilimi kazandıracağı kuşkusuzdur. Anayasadaki ek madde bu ihtiyacı karşılamaya, yani seçimi yenilemeye elverişli olmadığından ek madde meclisin barış elde edileceği tarihe kadar sürmesi yönündeydi. Kaldırılmadığı takdirde seçime gidilmesi ve özellikle kurtarılarak anavatana katılan yerlerin seçim yapmaları imkansız olacağından en çok 2 ay içerisinde milletin oyunu yeniden güçlü bir şekilde alabilmek için o maddenin kaldırılmasını ve seçimin yenilenmesini zorunlu kılmaktadır. Önergenin görülmesi sırasında yeni ve demokratik bir seçim yasasının yapılması üzerinde özellikle duruldu. Ek maddenin yerine yeniden seçim yapılması kararlaştırıldı biçimindeki Tevfik Rüştü Aras Muğla Bey'in önergesi kabul edildi. Seçim yasasına ilişkin çalışmalar da bitirildikten sonra 16 Nisan 1923'te son toplantısını yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi dağıldı. Böylece bir ulusal direnişi gerçekleştiren birinci meclis tarihe karıştı. G. Birinci Meclis üzerine notlar. Birinci Büyük Millet Meclisi üzerine bugüne kadar çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. Bunların genel olanı bu meclisin her anlamıyla ve yönüyle demokrasinin somutlaştığı bir meclis olduğudur. Birinci Meclis öyle bir meclistir ki gereğinde kendinde topladığı yasama, yürütme ve yargı erkini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmiştir. Çünkü meclisin şiarı, ülküsü iki noktada toplanıyordu. Hakimiyet-i milliyenin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu gerçeğini savunmak ve vatanın misak-ı milli gereğine uygun olarak nihai hedefe ulaşıncaya kadar bağımsızlığı ile kurtuluşu için savaşmak. Bütün bu amaçlara ulaşabilmek için demokrasinin en ince anlamında işlerlik kazanmasına çalışırken yeri geldiğinde bir devrim meclisi gibi katı davranmasını da bilmiştir. Mudanya mütarekesinden sonra İngiltere ile müttefiklerinin Ankara hükümeti ile İstanbul hükümetini de birlikte barış görüşmelerine çağırmaları üzerine mecliste büyük ve ateşli konuşmalar yapıldı. 1921 Anayasası'nın birinci maddesine hakimiyetin millete ait olması noktasına itiraz eden, padişahın egemenlik hakkına tecavüz ediliyor diyerek tutucular bile bu olayda İstanbul hükümetinin karşısında yer almışlardı. İkinci grubun önde gelen milletvekillerinden Hüseyin Avni Bey heyecanlı bir tonla şu konuşmayı yapıyordu. Millet seçime gitti. 1919 seçimi ve sonrası. Kaderine hakim oldu, egemenliği eline aldı ve bu devrimi yaptı. Davanın kutsallığını bütün millete, hatta kadınlara benimsetti. Yüksek kurulunuzu dünyada Tanrı'nın emrinden başka hiçbir kuvvet bizi buradan ve bu kanıdan geriye alamaz. Tevfik Paşa sadrazam elindeki sadrazamlık mührünü kimden aldı? O mühür benim memleketimin çiftlik gibi zorla alınmasında kullanılan cinayet mührüdür. Meşrutiyet diyerek zorbalık yoluyla amirlik iddia eden bu mühür, milletin idam kararı olan Sevr Anlaşması'nı mühürlemek cinayetini de işledi. Tevfik Paşa kendi onaylamadığı anlaşma üzerinde duran mühüre el sürmemeliydi. Sultanlığa alışmış olan hükümdarlar ulusal egemenlikten canavar gibi korkarlar. Görüşmelerden sonra Rıza Nur Bey Sinop ve 78 arkadaşlarının verdikleri önerge okutturuldu. Önergenin gerekçe bölümünden sonra şu noktaların yasalaşması isteniyordu. 1. Osmanlı İmparatorluğu otokrasi sistemiyle beraber ortadan kalkmıştır. 2. Türkiye Devleti adı ile genç, dinç, milli, halk hükümeti esasları üzerinde oluşmuş Büyük Millet Meclisi hükümeti kurulmuştur. 3. Yeni Türkiye hükümeti yıkılan Osmanlı İmparatorluğu yerine geçmiş olup ulusal sınırlar içinde onun tek mirasçısıdır. 4. Anayasayla hükümdarlık hakları millete verildiğinden İstanbul'daki padişahlık yok olmuş ve tarihe geçmiştir. 5. İstanbul'da meşru bir hükümet bulunmayıp İstanbul ve çevresi de Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Bundan ötürü oraların işlerinin yönetimi de Büyük Millet Meclisi memurlarına verilmelidir. 6. Türkiye hükümeti meşru hakka sahip olan halifelik makamını esir bulunduğu yabancıların elinden kurtaracaktır. Görüşmeler sırasında çoğunluğu sağlamak için oylamaya katılmayanlardan gündelik kesilmesi istendi. Bu önerinin kabul edilmesine karşın karar yeterli sayısı bulunamadı. Mustafa Kemal Paşa'nın uzun ve ikna edici konuşmasından sonra bütün önergelerin Anayasa, Adalet ve Şeriye, Din İşleri komisyonlarınca incelenerek tek bir karar metnine dönüştürülmesine karar verildi. Gece yarısı olmasına karşın komisyonlar toplanıp istenen metni hazırlayarak saat 3'te meclise sundular. İki madde halinde hazırlanan bu metin şöyleydi. 1. Anayasa ile Türk halkı, hükümdarlık ve egemenlik haklarının gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nin manevi kişiliğinde bırakılması, parçalanması, başkasının üzerine geçirilmesi mümkün olmamak üzere temsil etmeye ve kendi kullanmaya ve milli iradeye dayanmayan hiçbir kuvveti ve kurulu tanımamaya karar verdiğinden, misak-ı milli sınırları içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka hükümet şekli tanımaz. Bundan ötürü Türkiye halkı kişisel egemenliğe dayanan İstanbul'daki hükümet şeklini 16 Mart 1920'den beri ve sonsuzluğa kadar tarihe geçmiş sayar. 2. Halifelik Osmanlı Padişahlık ailesine ait olup halifeliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bu ailenin bilim ve ahlak bakımından iyi, uygun, yararlı ve yol gösterici olanı seçilir. Türkiye Devleti halifelik makamının dayanağıdır. Bu karar her iki grup tarafından Ziya Hurşit Bey'in Rize, ben muhalifim haykırışına karşın söz yok sesleri arasında oy birliğiyle kabul edildi. Birinci meclis üyeleri hangi gruba bağlı olurlarsa olsunlar demokratik bir tartışma zeminini yaşatmayı başarmışlardı. Muhalefetin hırçınlıklarını da anlama durumundayız. Özgürlük, ulusal egemenlik, kişiye bağlı temel haklardan ödün vermediğini her fırsatta sergileyen ikinci grup üyeleri, milli mücadeleye halkın daha içten gönül vermesinin de bir nedeni olmuşlardır. Şu noktayı açıkça belirtmeliyiz. İkinci grup üyeleri çoğu kez söylendiği, özellikle resmi tarih diye nitelenen kitaplar ve onlara dayanan yapıtlarda ileri sürüldüğü gibi müdafaa-yı hukuka Mustafa Kemal'e karşı değillerdi. Demokrasi, insan hakları açısından yanlış buldukları uygulamaları acımasızca eleştiriyorlardı. Ama bu eleştiriler bir yerde halkın da yakarışları demekti.